Ayrım 14.
Aslında sorunumuz düşüncenin gücünün bize şeylerin kendilerinden ayrı bir şey sembolleri zincirlemesi oluşturma imkanı tanımasında yatar. Bu kendimiz hakkında kendimizin ayrı bir sembol ve düşünce oluşturabilme olasılığını da kapsar. Çünkü düşünce gerçekten o kadar çok daha anlaşılabilir, sembol asıldan o kadar çok daha sarsılmazdır ki sonuçta kendimizi kendimiz hakkındaki düşünceyle tanımlamayı ve özdeşleştirmeyi öğreniriz. İşte nesnel bir his olan zihin sahibi bir ben deneyimini isteği dışında yaşayan içe dönük olarak yalnız özne düşüncesi buradan kaynaklanmaktadır. Zen somut üzerindeki karakteristik vurgusuyla gösterir ki o çok değerli ben aslında sadece bir düşüncedir. Fakat eğer gerçek yaratılışımızla karşılaştırılırsa sıkıcı sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Belirli bir kendi bilincin anormal münasebetsizliğinin ortaya çıkması, bir yandan kendimiz hakkındaki düşüncenin, diğer yandan da dolaysız ve somut kendimiz hissinin çatışma ve zıtlığını fark ettiğimiz zaman ortaya çıkar. Bizim kendimiz düşüncesiyle özdeşleştirilmemiz sona erdiğinde, subje ve obje, bilen ve bilinen arasındaki ilişki, subjenin objeyi yarattığı gibi, objenin de subjeyi yarattığı gerçek bir ilişki, bir karşılıklılık olur. Bilen kendisini deneyimden ayrı olarak hissetmez. Sonuç olarak hayattan bir şeyler çıkarma deneyiminden bir şeyler umma düşünceleri de saçma bir konuma düşer. Başka bir ifadeyle, gerçekle, farkında olduğum şeylerin bütününden ayrı bir benliğe sahip olmadığımız açık bir kesinlik kazanır. Bu bir mücevherler ağı şeklinde betimlenen Hua Yan doktrinidir. Bu mücevherler ağında her bir mücevher bir diğerini yansıtmaktadır. Nesnel yalnızlık hissi, isteğe bağlı ve istek dışı olayların güncelliği, fark etmeme başarısızlığının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu güncellik soluğumuzun gözlemlenmesiyle kolayca anlaşılabilir. Çünkü bakış açımızdaki ufak bir değişiklik, nefes alıyorum denilebileceği gibi nefes alma işleminin kendi başına oluştuğunun da söylenebileceğini gösterir. Eylemlerimizin bir karar sonucu olduğu zaman isteğe bağlı, bir karar sonucu olmadığı ise istek dışı olduğunu düşünürüz. Fakat eğer kararın kendisi de isteğe bağlı olarak ortaya çıkmaktaysa, bu her karardan önce başka bir karar vermenin bulunmasını gerektirir ki bu da ne yazık ki varlığı mümkün olmayan sonsuza doğru zincirleme bir gerilemedir. Tuhaf olan şudur, eğer biz karar vermek zorundaysak bu durum karar verme konusunda özgür olmadığımızı göstermektedir. Fakat biz karar verme konusunda özgür olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü karar olur. Nasıl yaptığımız konusunda en ufak bir bilgimiz bile olmadan karar veririz. Aslında o ne isteğe bağlıdır ne de istek dışıdır. Bu göreceliği hissedebilmek deneyimimizin bir bütün olarak geçirdiği başka bir sıra dışı değişikliktir ve her iki yolla da betimlenebilir olan her şeye benim karar verdiğimi ya da kararlarım da içinde olmak üzere her şeyin bir karar, eylemlerimin en özgürü aynen içimden gelen hıçkırıklar ya da dışarıda bir kuşun ötmesi gibi oluşur. Şeyleri bu şekilde görme tarzı çağdaş bir zen üstadı tarafından canlı bir anlatımla betimlenmiştir. Bir gün kafamdaki tüm düşünceleri silip attım. Tüm arzulardan vazgeçtim. Kendileri yardımıyla düşündüğüm ve anlama ulaştığım tüm kelimeleri bir kenara bıraktım. Biraz garip hissettim kendimi. Bir şeyin içine doğru sürüklenmekteydim sanki. Ya da hiç tanımadığım bir güce temas etmekteydim. Ve tamam, girdim işte. Fiziksel bedenimin sınırlarını kaybetmiştim artık. İşte cildim olduğu yerde duruyordu. Fakat bana doğru gelen insanlar görüyordum ama hepsi de aynı adamdı. Hepsi bendim. Bu dünyayı hiç tanımamıştım daha önce. Yaratılmış olduğuma inandım. Fakat işte şimdi düşüncelerimi değiştirmekteyim. Asla yaratılmamıştım ben. Ben evrendim. Bay Sasaki bir birey olarak var olmamıştı. Böylece ben ve deneyimim arasındaki nesnel ayrımlardan kurtulmanın kendim hakkındaki düşüncemin kendim olmadığını görmek yoluyla dışarıdaki dünya ve kendim arasındaki gerçek ilişkiyi keşfetmek anlamına geldiği görülecektir. Bir yanda birey, öbür yanda dünya, sadece aralarındaki somut gerçekliğin soyut sınırları veya soyut ifadeleridir. Bu aynen somut bir demir paranın iki yanındaki soyut öklit yüzeyleri arasında bulunması gibidir. İşte aynen bu şekilde ayrılması mümkün olmayan tüm zıtların yaşam, ölüm, iyi, kötü, haz, acı, kazanç, kayıp, gerçeklik durumu da kelimelerle ifade edemediğimiz bu aradır. İnsanın kendisi hakkındaki düşünceyle özdeşleşmesi ona güvenilmez ve yanıltıcı bir süreklilik hissi verir. Çünkü bu düşünce geçmişten özenle seçilmiş, muhafaza altına alınmış ve sabit bir karaktere sahip anılar üzerine kurulduğu olduğu için bir dereceye kadar sabittir. Toplumsal kalıplar bu düşüncenin sabitliğini destekler. Çünkü sembollerin ne kadar işe yarayacağı onların sağlamlığına bağlıdır. Bu yüzden kalıplar insanı kendisi hakkındaki düşüncesine en azından bu kadar soyut ve sembolik olan bu roller ve klişelerle birleştirilmesi konusunda destekler ve buna teşvik eder. Çünkü bu rol ve klişeler insana kendisi hakkında son derece kesin ve anlaşılabilir düşünce oluşturması konusunda yardımcı olacaktır. Fakat insan kendisini bu sabit düşünce ile özdeşleştirdiği ve tanımladığı oranda da yaşamı yanından akıp geçen bir şey olarak algılayacaktır. Yaşlandıkça bu akıntının hızı da artacaktır. Çünkü düşünce daha da çok sabitleşecek anılarla daha çok desteklenecektir. Dünyaya yapışmaya gayret ettikçe onu hareketli bir süreç olarak hissetmesi de fazlalaşacaktır. Bir gün Masu ve Pochang beraber yürüyüşe çıkmışlardı. Bu arada önlerinden birkaç yaban kazı uçup gitti. "Nedir bunlar?" diye sordu Masu. "Yaban kazları," dedi Pochang. "Nereye gidiyorlar peki?" "Uzaklara uçup gittiler bile," dedi Pochang. Bunun üzerine Masu aniden Pochang'ın burnunu yakaladı ve onu acıdan bağırttırıncaya kadar sıktı. "Nasıl?" diye haykırdı bir yandan da Masu. "Nasıl onların uzaklara uçup gittiğini söylersin?" Bu Pochang'ın uyanışa erme anıydı. Zaman ve hareketin göreceliği Dogen'in Shogo Tenzosu'nun temel konularından birisidir. Şöyle diyor Dogen: "Bir kayıkla giderken kıyıya bakınca kıyının da hareket ettiği yanılgısına kapılabiliriz. Fakat bakışlarımızı yakına çevirir ve kayığa bakarsak aslında hareket edenin kayık olduğunu görürüz. Evreni beden ve zihinle karıştırarak algıladığımızda genelde zihnimizin sürekli olduğu yanılgısına kapılabiliriz. Fakat eğer gerçekten zenin uygular ve kendimize geri dönersek bunun yanlış olduğunu görürüz. Orman yanıp küllere dönüştüğünde bu küller bir daha orman olamaz. Fakat sonradan ortaya çıkmış olan küllerin bir önceki adımdaki orman olduğunu da düşünmemeliyiz. Anlamamız gereken şudur. Budist öğretilere göre orman, orman olma pozisyonunda durmaktadır. Önceki ve sonraki aşamalar vardır. Fakat bu aşamalar kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmışlardır. Yaşam ve ölüm konusunda da aynı şey geçerlidir. Bu yüzden Budizm'de şöyle deriz: doğmamış olan aynı zamanda ölmeyendir. Yaşam zaman içerisinde bir pozisyondur. Kış ve yaz gibi örneğin ve biz Budizm'de asla kışın yaza ya da yazın kışa dönüştüğünü düşünmeyiz. Dogen'in burada açıklamaya çalıştığı ilginç bir his olan ölümsüz anlar hissidir. Bu his kişiyi artık olayların akışına, birbirini takip eden anların kendilerine özgü durağanlığına ve kendilerine yetebilirliğine karşı durmaya çabalamadığı, zihnin aynen onlar gibi kendileriyle beraber akıp gittiği ve onları yakalama uğraşı vermediği zaman ortaya çıkar. Benzer bir düşüncede Masu tarafından şöyle ifade edilmiştir. Bir sutrada denir ki, bu bedeni oluşturan sadece bir öğeler topluluğudur. Ortaya çıktığı zaman sadece bu öğeler ortaya çıkar. Durduğu zaman da sadece bu öğeler durur. Fakat bu öğeler ortaya çıktığında ortaya çıkan benim ya da durduğunda duran benim dememelisin. Geçmiş, gelecek ve aradaki düşüncelerimiz veya eylemlerimiz için de durum böyledir. Düşünceler birbirlerine bağlı olmadan birbirlerini takip ederler. Her birisi tamamen durgundur. Budizm sıkça zamanın akışını bir dalganın görünüşteki hareketiyle karşılaştırır. Burada aslında gerçek sadece aşağı yukarı hareket etmektedir. Ve bu hareket sanki bir su parçası yüzeyin üzerinde hareket etmekteymiş yanılgısına yol açar. Birbiri ardına gelen deneyimler boyunca devam eden ve sanki genç adam yaşlı adama, yaşlı adam da bir cesede dönüşüyormuş izlenimi veren bir bağ oluşturan kendi ben yanılgısı da dalga örneğindekini andıran bir yanılgıdır. Öyleyse iyi peşinde koşma, gelecek peşinde koşmayla ilişkilidir ve sembolik ben için umutlu bir gelecek olmadığı müddetçe mutlu olamayacağımız yanılgısı da işte buradan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden iyiye doğru ilerleme, zamanın uzunluğunu algılayışımızdan daha görece hiçbir şey olamayacağı unutularak insan yaşamının uzatılması açısından ölçülür. Bir zen şiiri şöyle der: "Bir saatliğine açan sabah ışığı bir çiçek gibi bin yıl yaşayan devasa çamlardan farklı mı sanki?" Subjektif bir açıdan bakınca bir sivrisinek de sadece birkaç gün sürecek olan yaşam süresini yeterince uzun algılayabilir. Yaşam süresi 100 yıl olan bir kaplumbağa da kendi açısından bakınca böyle düşünecektir. Pek de uzun olmayan bir zaman dilimi önce insanların ortalama yaşam süresi 45 yıl civarındaydı. Bugün ise bu ortalama 65-70 yıl arasında değişir duruma gelmiştir. Fakat yine subjektif olarak bakınca yıllar inanılmaz bir hızla geçmektedir ve ölüm geldiğinde her zaman için ani olmaktır. Bu geliş, Dügen'in dediği gibi, onları kaybetmekten korktuğumuz zaman çeker gider çiçekler, ayrık otları, büyüdüklerini görmekten hoşlandığımızda çıkar ortaya. Bu son derece doğal, son derece insancadır ve ne zamanı genişletme çabaları ne de uzatma gayretleri başka bir sonuç doğuramayacaktır. Tersine, başarı ve değerin zaman açısından ölçümü ve umutlu bir gelecek garantisi konusunda ısrarlı istekler, hem şimdiki zamanda hem de umutlu gelecekte geldiği zaman özgürce yaşamayı imkansızlaştıracaktır. Çünkü şimdiden başka bir şey asla olmamıştır ve eğer insan şimdi de yaşayamazsa başka hiçbir yerde yaşayamaz. Shogolenzo'ya yeniden bir göz atalım. Bir balık yüzerken yüzer de yüzer ve sonu gelmez suyun. Bir kuş uçunca çırpar kanatlarını durmadan gökyüzünün sonu yoktur. Tarihin en eski zamanlarından beri suyun dışında yüzen bir balık ya da gökyüzünün dışında uçan bir kuş görülmemiştir. Bununla beraber balık ne zaman az bir miktarda suya ihtiyaç duyarsa, az bir miktarda su kullanır. Çok miktarda suya ihtiyaç duyarsa, çok miktarda kullanır. Bu yüzden başlarının kenarları her zaman dış kenardadır. İçinde bulundukları mekanın dış tarafında. Bu kenarın dışında uçabilen bir kuş olursa eğer ölür. Balık için de aynı şey geçerlidir. Yaşamını sudan sağlar balık ve kuş gökyüzüne aittir. Fakat bu yaşam balık ve kuşla yaşam bulmuştur. Aynı zamanda balık ve kuş ise yaşamla var olmuştur. Böylece balık, su ve yaşam vardır ve üçü de birbirlerini yaratırlar. Fakat gökyüzünün genişliğini sınamak isteyen bir kuş ya da suyun nereye kadar uzanacağını denemek isteyen bir balık olsaydı ve sonra da bu kuş uçmaya ya da bu balık yüzmeye çalışsaydı, gökyüzünde ya da suda kendi yollarını asla bulamayacaklardı. Bu kişinin nereye gittiğine bakmama felsefesi değildir. Bu kişinin kendi açısından nereye gittiğini, nerede bulunduğundan çok daha önemli bir konuma getirme felsefesidir. Yoksa gitmenin bir anlamı olmayacaktır. Bu yüzden zenin yaşamı gerçekte hiç var olmamış amaçlar konusunda insanların gözünü açmakla başlar. Kötülüğü olmayan iyilik, bir düşünceden başka bir şey olmayan kendinin kutsanması, asla gelmeyen yarın. Çünkü tüm bunlar gerçekmiş gibi görünen sembollerin bir yanıltmasıdır. Onların ardından koşturmak da bir ressamın perspektif kalıplarını kullanarak bir duvarın üzerinde gerçekleştirdiği açık bir geçit izlenimi veren çizimin gerçek zannedilmesi ve kişinin bu geçit resminin en üzerine doğru yürümesi gibidir. Kısaca zen, artık elde edilecek, peşinden koşulacak bir şeyin kalmadığı noktada başlar. Zen kesinlikle bir kendini geliştirme ya da budalık makamına erme yolu olarak algılanmamalıdır. Lin Chi'nin ifadesiyle, eğer budayı aramaya çalışırsan onu kaybedersin. Çünkü tüm kendini geliştirme, gelecekte bir şey olma ya da elde etme düşünceleri sadece bizim soyut kendi imgemizle ilişkilidir. Onların peşinden koşturmak sadece bu imgeye daha fazla gerçeklik atfetmek olacaktır. Öte yandan kavramsallığın dışında gerçek kendimiz zaten Buda'dır ve daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duymaz. Zamanın geçmesiyle gelişmeler kaydedilebilir. Fakat kişi bir yumurtayı tavuk olmadığı için suçlayamaz ya da bir koyunun bir zürafadan daha kısa bir boya sahip olmasını eleştirmek de mantıklı değildir. Bir zen şiirinde şöyle denir: Şu yaz manzarasında yüksek ya da alçak bir şey yoktur. Çiçeklenen dallar doğallıkla gelişir. Kimi uzun, kimi kısa. Tusi Vei, Budizmin anlamıyla ilgili bir soruyla karşılaşınca şöyle cevap verir. Etrafta kimse kalmayıncaya kadar bekle. Sana o zaman cevap vereceğim. Aradan biraz zaman geçince keşiş yaklaşır yanına ve şöyle der. Bak etrafta kimsecikler yok, cevabını bekliyorum. Tusi Vei onu bir bahçeye götürür. Hiçbir şey konuşmadan bambu koruluğun yanına kadar gelirler. Keşiş bir şey anlamamıştır ve sonunda şu cevap gelir. Bak işte uzun bir bambu, bir tane de kısası var. Bir zen şiirinde şöyle denir. Uzun bir şey, uzun Buda bedeni, kısa bir şey, kısa Buda bedenidir. Bu yüzden kişinin zenden elde edebileceği şey wuxin, yani hiçbir özelliği olmayandır. Çünkü Buda'nın da Vajracchedika'da söylediği gibi eşsiz mükemmel uyanıştan erime hiçbir şey geçmedi ve işte zaten bu yüzden eşsiz mükemmel olarak adlandırılmıştır. Wuxin ifadesi aynı zamanda bir bağlamda tam olarak doğal ve yapmacıklıktan uzak olma anlamını da taşır. Bir gürültü ya da iç yoktur onun içinde. Satori'ye ulaşmak genellikle şu eski Çin şiiriyle hatırlanır. Sisli bir yağmura bürünmüş Lu Dağı, nasıl da dalgalı Çe Gölü. Orada olmadığım zaman özlem fırtınaları eser içimde. Ve oraya bir gidip de dönünce bakarsın ki çok da özel bir şey yok. Sisli bir yağmur vardır Lu Dağı'nda ve dalgalıdır Çe Gölü işte. Qing Yuan'ın ünlü bir sözü şöyledir. 30 yıl sürecek zen çalışmama başlamadan önce dağlar, dağı, suları su olarak görürdüm. Daha derin bir bilgi seviyesine ulaşınca öyle bir noktaya geldim ki artık ne dağları dağ, ne de denizleri deniz olarak görebiliyorum. Fakat şimdi işin temeline ulaşmış ve huzurlu bir durumdayım. Bir kere daha dağları dağ, denizleri deniz olarak görmeye başladım. Zen'in zorluğu doğal olarak kişinin dikkatini soyuttan somuta, sembolik kendinden gerçek yaratılışa çevirmesinde yatar. Sadece onun hakkında konuştuğumuz, zihnimizdeki semboller veya realite hakkındaki düşünceleri altüst ettiğimiz ya da ben kendi hakkımda oluşturduğum düşünce değilim diye tekrar ettiğimiz müddetçe bu hala ve sadece bir soyutlamadır. Zen dolaysız gösterme, paya yöntemini sadece bu kısır döngüden kurtulabilmek, gerçeği direkt olarak gözlerimizin önüne serebilmek için yaratılmıştır. Zor bir kitabı okurken konsantre olmalıyım diye düşünmenin bir yararı olmayacaktır. Çünkü bu kişiyi kitabı değil de konsantrasyon düşünmeye iletecektir. Aynı şekilde zen çalışma ya da uygulamaları sırasında da zen hakkında düşünmenin bir yararı olmaz. Zen düşünce ve ifadeleriyle dolu kalabilmek için eski üstadların dediği gibi zenden uzak dur yöntemi işe yarayabilir. Bu yüzden üstadlar zen hakkında mümkün olduğu kadar az konuşurlar ve somut realitesini de direkt olarak bize havale ederler. Bu realite bizim sözlü olmayan doğal dünyamızın tatatası, yani öylesineliğidir. Eğer bunu olduğu gibi görürsek, iyi hiçbir şey yoktur, kötü hiçbir şey yoktur, yaratılıştan kısa ya da uzun olan hiçbir şey yoktur. Unutulacak sembolik bir kendi yoktur, hatırlanması gereken herhangi bir somut gerçeklik fikrine ihtiyaç yoktur. Bir keşiş Chao Chao'ya şöyle demiş. İlk pir batıdan hangi nedenden dolayı geldi? Bu Bodhidharma'nın öğretilerinin merkezi noktasını ilgilendiren ciddi bir soruydu. Avluda selvi ağacı demiş o da. Onu objektif realiteler yoluyla kanıtlamaya çalışmıyor musunuz diye sormuş keşiş. Çalışmıyorum diye sert bir şekilde yanıtlamış onu üstad. Neden öyleyse demiş keşiş ilk pir batıdan kalkıp da buraya geldi. Avluda selvi ağacı. Burada Chao Chao'nun keşişi cevapla ilgili kavramsallaştırmasının dışına nasıl çekip çıkardığı dikkat çekici bir noktadır. Birisi Tungshan'a Buda nedir diye sorunca o da şöyle yanıtlamış soruyu. 3 kilo keten. Yuan Wu bunu şöyle yorumlar. Buda'nın ne olduğu sorusuna çeşitli üstadlar tarafından çeşitli cevaplar verilmiştir. Fakat bu cevapların hiçbirisi Tungshan'ın 3 kilo keten cevabına ulaşamaz. Çünkü bu cevap düşüncenin sızabileceği en ufak bir aralık bile bırakmaz artık. Bazıları Tüngşan'ın o sırada keten tartmakta olduğunu ve bu cevabı bu yüzden verdiğini söylerler. Bazıları da soruyu soran kişinin kendisinin bir Buda olduğu gerçeğinin farkında olmadığı için Tüngşan'ın ona büyük dolaylı bir cevap verdiğini düşünür. Tüm benzer cesetler de böyledir. Çünkü yaşayan gerçeği kavrayabilmekten tam anlamıyla uzaktırlar. Öte yandan başkaları da 3 kilo keteni Buda olarak algılar, ne kadar fantastik ve çılgın önerilerde bulunur bu insanlar böyle. Üstadlar bu cevaplar hakkında tüm teori ve düşünceleri kısa kesme konusunda kararlıdırlar. Çünkü herhangi bir kavramsal yorum gerektirir ya da meydana getirirse dolaysız gösterme amacını başaramamış olacaktır. Fa Yen Hüsyan Zu isimli bir keşişe neden kendisine hiç zen hakkında sorular sormadığını sormuş. Keşiş ise kendisinin bu konuyu başka bir üstadın yardımıyla zaten halletmiş olduğunu vurgulamış. Fa Yen bir açıklama isteyerek keşişi sıkıştırınca keşiş hocasına Buda nedir diye sorduğunda Ping Ting sesli Tang Zu ateş için geliyor cevabını aldığını söylemiş. İyi cevap demiş Fa Yen. Ama eminim bu cevabı bir sen anlamadın. Ping Ting diye açıklamaya başlamış keşiş. Ateş tanrısıdır. Onun için ateşi aramak benim Buda'yı aramam gibidir. Ben zaten Buda'yım ve sormaya ihtiyacım da yoktur. Tam düşündüğüm gibi diyerek gülmüş Fa Yen. Anlamamışsın. Keşiş o kadar gücenmiş ki manastırı terk edip gitmiş. Fakat bir zaman sonra pişman olmuş ve ezile büzüle eğitim için geri dönmüş. Sor bakalım demiş Fa Yen. Bu da nedir demiş keşiş. Ping Ting Tung Zu ateş için gelir. Bu Mondo'daki espri belki de en iyi şekilde temiz toprak, ülke Budisti Lipen tarafından Zen Üstadı Huto'ya teslim edilen ve daha sonra Suzuki tarafından İpen'in sözleri kitabından çevrilen iki önemli şiirle açıklanmıştır. İpen, Zen'i temiz ülke ekoli ve Zen arasında yeniden bir yakınlaşma kurmak için inceleyen birisiydi. Amitabha'nın ismini zikir yoluyla Japonca'da bu Namu Amida Butsu olarak formüle edilir. İpen bunu şu şiirde dile getirmiştir. İsim zikredildiğinde ne Buda vardır ne keşiş vardır artık. Ne vardır bilir misin? Namu Amida Butsu. Ama Huto bunun meselenin temelini pek açıklamadığını düşünmüştü. Fakat İpen ona ikinci bir şiir daha verince onu onayladı. İsim zikredildiğinde Buda yoktur, ben yoktur. Ne vardır bilir misin? Namu Amida Butsu. Namu Amida Butsu.